Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu bizlerle birlikte. Günaydın Sayın Bayramoğlu, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk İpek Hanım, merhaba.
Manşetleri değerlendireceğiz dış basında. Geçen hafta hangi manşetleri takip ettik bunu soracağız ama öncesinde kısa bir dünya turu yapalım, sonra detaylandıralım.
Evet, şöyle başlayalım aslında. Çin'de yaşananları bütün dünya yakından takip ediyor. Ya da şöyle de söyleyebiliriz, aslında projektörleri belki bu dönemde Çin'e doğrulttu uluslararası basın. Çünkü hani Çin'den daha önce de Covid'in ilk çıktığı zamanlarda hatırlayacağız. Çıkan haberler vardı. İşte devrilen, düşen insanlar vesaire, bunları görmüştük. Sonra birden o görüntüler kesildi. Sonra bu sefer işte ayaklanma ile ilgili görüntüler çıktı. Bunları konuşalım isterseniz. Akabinde Ukrayna'da tabii yaşanan savaş devam ediyor. Bununla ilgili hem Zelenski'den bir açıklama vardı, hem de Rusya'dan bir açıklama geldi. NATO'ya bir uyarı niteliğinde bir açıklamaydı aslında. Finansal piyasalara baktığımızda bir başka kripto borsası iflas başvurusunda bulundu. FTX'ten sonra çok önemli gerçekten bu. Sosyal medya şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle ilişkileriyle ilgili bir haber yer aldık uluslararası basında, ki bu oldukça ilginç bir haber gerçekten. Ve bir de bu hafta sonu beklenen OPEC artı ülkelerinin bir zirvesi olacak. Burada da petrol fiyatlarını yakından ilgilendiren bir karar alınması bekleniyor. İsterseniz Çin'le başlayalım. Çin'de aslında geçtiğimiz haftalarda bahsettiğimiz, önce isterseniz onlara biraz değinelim. Biz nelerden bahsetmiştik?
Nasıl bu noktaya gelindi?
Evet, nereye, nasıl gelindi? Önce aslında çok alakalı olup olmadığı ile ilgili konuyu ben aslında dinleyicilere bırakarak bir taraftan birkaç başlığı söyleyeceğim. Geçtiğimiz hafta da aslında biz bahsetmiştik bundan. Çin'in altın alımını artırdığı ve doları rezerv para konumunu çok, aslında nasıl söyleyelim, kuşku içerisinde bırakan bir adım attığı ile ilgili bir haber vardı. 400 tonluk altın alımının son çeyrekteki 300 tonunu Çin'in yaptığı ile ilgili. Ve yakın gelecekte Çin'in daha başka adımlar atmasının da beklendiği söyleniyordu. Ki aslında JP Morgan'ın bir raporu vardı. Burada Çin'in 2019'dan bugüne gelene kadar bakıldığında dünyadaki küresel bakır envanterinin %80'ine, Mısır'ın %70'ine, buğdayın %51'ine, yani dünyada üretilen buğdayın %51'i şu an Çin ambarlarında, öyle söyleyebiliriz. Soya fasulyesinde %46 bu oran, ham petrolde de %70'e yakın. Yani bunlar aslında şöyle demiştik geçen hafta, Çin acaba, yani daha doğrusu biz değil, uluslararası basında bu konuşulmuştu, Çin bir savaşa mı hazırlanıyor? Şimdi bu savaş dışarıda mı olacak derken acaba şimdi bir iç savaş mı olacak? Yani buna dönük bir durum mu söz konusu? Bunu düşündüren bir olay. Bir diğer önemli haber, Pentagon'un bir raporu yayınlandı. Asya'da Nikkei'de yer aldı bu raporda. Buna göre Çin'in 2035 yılına gelene kadar şu anki mevcut 400 nükleer başlık sayısını 1500'e çıkarması beklendiği söyleniyor. Her ne kadar bu sayının Amerika'nın ve Rusya'nın mevcut envanterindeki nükleer başlıklardan daha az olduğu raporda belirtilse de bunun izlenmesi gereken bir konu olduğu söyleniyor. İşte bunlar, bu haberler bir yandan uluslararası basında yer alırken son bir hafta içerisinde Çin'de özellikle Covid ile ilgili kısıtlama önlemlerini protesto etmek amacıyla halkın sokaklarda olduğu söyleniyor. Hatta öyle ki bu eylemleri 1989'daki eylemlerle kıyaslayanlar, oradaki kitlesel protesto gösterileriyle kıyaslayanlar var. Ki o dönem Çin Komünist Partisi bu sert şekilde bastırmıştı o yaşananları. Bununla birlikte tabii sıfır Covid politikası kapsamında uygulanan bazı politikalar var Çin kapsamında. Çin'de Bu konuşuluyor. Tabii hatırlayacağız şimdi COVID tedbirlerinin ilk çıktığı dönemlerde kapanmalar başta olmak üzere acaba bunlar veya işte dijitalleşme bir taraftan alınan dijital tedbirler söz konusuydu. QR kodları vesaire bunlar tartışılırken acaba bunlar bazı yani bazı kaynaklarda ana akımda olmasa da tartışılıyordu aslında. Çünkü acaba bu teknolojiye dayanan bu önlemler ileride farklı şekillerde işte insanların toplumdan izole edilmesi amacıyla vesaire kullanılabilir mi diye tartışılıyordu. Ama sosyal medyada da sansürleniyordu hatta yer yer bu tartışmalar. Çok izin veren bir alan değildi bu tartışma alanı. Ama Çin'de şu an son uygulamaya bakıldığında gösteriye katılanların COVID QR kodlarının kırmızıya çevrildiği söyleniyor. Yani COVID olmasından bağımsız bu kişiler gösteriye katıldıkları için kırmızı COVID koduyla yer alıyorlar ve kırmızı COVID kodu olanlar da kapanma kapsamında evlerinden çıkamaz oluyorlar. Dolayısıyla böyle bir durum önlem almış durumda Çin yönetimi. Tabii bunun küresel piyasalara da muazzam bir etkisi oldu. Öyle ki Zhongzhou bölgesinde dünyadaki Apple üretiminin, iPhone üretiminin daha doğrusu öyle söyleyelim, önemli yerlerinden birisi oradaki fabrika. Ve şu an yakın geçtiğimiz günlerde kapandığı ile ilgili haberler vardı. Hatta fabrikadan çıkmaya çalışan insanların ama onlara izin vermeyen görevlilerin görüntüleri vardı. İşte mevcut durum devam edecek olursa deniyor, yıl sonuna kadar 6 milyon iPhone daha az üretilecek dünyada denmekte. Bu da hatta Apple fiyatlarında bir düşüşe yol açtı geçtiğimiz günlerde. Bu yakından tabii ki takip ediliyor. Şimdi bunlar böyle konuşulurken acaba yeni bir tedarik zinciri krizi mi yaşanacak derken bir taraftan Amerika'ya baktığımızda Associated Press'te yer alan bir haber son aylar içerisinde 50 milyona yakın kanatlı hayvanın itlaf edildiği haberi var Amerika'da. 50 milyon rakamı çok ciddi bir rakam. Sadece bir eyalette Nebraska'da geçtiğimiz günlerde bir çiftlikte yaklaşık 7 milyon tavuğun itlaf edildiği söyleniyor. Kuş gribi dolayısıyla. Şimdi deniyor ki acaba bu kuş gribi sonrası bunun işte beyaz ete bir etkisi olacak mı? Bunun tedarikiyle ilgili yeni bir sorun mu yaşanacak diye. Yani bunun hemen ekonomiye etkisi konuşulmakta. Bir başka rapor yayınlandı. Kasım ayı raporuydu bu da. Amerika'da mevcut özellikle küçük ölçekli işletmelerin %41'inin kiralarını ödeyemediği söyleniyor. Yani artan kira fiyatları sebebiyle, artan kiralar sebebiyle %41'inin kiralarını ödeyemediği söyleniyor ki bu Amerika tarihinde bir rekor olarak yer almakta. Bu yine önemli konulardan biri. Diğer taraftan az önce söyledik tabii Amerika demişken bir taraftan Çin de az önce bahsettik nükleer silahlarla ilgili. İşte bu nükleer silahların denetlenmesiyle ilgili görüşmelerin yapılması bekleniyordu Amerika ile Rusya arasında. Kahire'de olacaktı bu görüşmeler ama 29 Kasım ve 6 Aralık'ta yapılması planlanan bu START çerçevesindeki işte nükleer silahların denetlenmesiyle ilgili istişare komisyonu toplantıları Rusya'nın talebiyle iptal edildi. İşte önümüzdeki günlerde acaba bununla ilgili tekrar masaya dönülmesi ihtimali olur mu? Bu konuşuluyor. Diğer taraftan biraz daha işin nasıl söyleyelim magazinel kısmına baktığımızda ise Amerika'da Elon Musk'ın konuşulduğunu görüyoruz. En son attığı tweetlerden birinde Elon Musk hatta bir kullanıcı şu konuşuluyordu deniyordu ki acaba Twitter iPhone'dan daha doğrusu Apple'ın uygulama mağazasından ve Google'ın uygulama mağazasından çıkartılacak mı izlediği politikalar dolayısıyla. Bu Elon Musk'a sorulduğunda hatta şöyle söylendi. Çıkartılıp yerine yeni bir telefon üretebilir. Neticede uzaya mekik gönderebilen birisi Elon Musk dedi bir kullanıcı, bir gazeteci hatta. Elon Musk da buna yanıt verdi. Evet böyle bir şey yapabiliriz dedi. Amerikan siyaseti açısından da önemli mesajlar veriyor Elon Musk. Hatta Cumhuriyetçilerin muhtemel adaylarından birisi olan Ron DeSantis ki Florida'da yine seçimi kazandı. İşte Ron DeSantis Donald Trump'la Cumhuriyetçilerin adaylığı yarışında yarışması beklenen iki isimlerden bir tanesi. Güçlü olarak anılan hatta isimlerden biri. İşte Ron DeSantis'i 2024 senesinde destekleyeceğini söyledi Elon Musk. Bu da yine Amerikan siyasetini yakından ilgilendiren bir adımdı. Tabii sosyal medya platformu Twitter'dan bahsettik. Bir de Facebook'tan bahsedelim. Intercept'te yer alan çok ilginç ve önemli bir haber vardı. Facebook yetkilileriyle Amerika'daki İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin kullandığı ortak bir platformun olduğu basına yansıdı. Yani böyle bir iddia söz konusu oldu. Bir rapor olarak yer aldı. Bu önemli çünkü Covid-19 döneminde ve sadece Covid-19'la da ilgili değil aslında. Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi ile ilgili politikalar veya Amerika'nın Ukrayna'yı desteklemesi ile ilgili politikalar konusunda resmi görüşün muhalifinde diyelim, görüş beyan eden veya bu konuda enformasyon yayan diyelim tırnak içerisinde hesapların kapatılmasıyla ilgili işte İç Güvenlik Bakanlığı'nda çalışan yetkililerin Facebook yetkililerine adeta tırnak içerisinde talimat verdikleri ortaya çıktı. Ve bununla ilgili de özel bir Facebook portalının kullanıldığı ve belli yetkililerin bu hesaba girebildiği söylendi. İşte bu noktada işte düşünce özgürlüğü ile ilgili durumun aslında gerçekliği de bir taraftan ortaya çıkıyor. Elbette finansal piyasalardan demişken son olarak isterseniz kripto borsası FTX'in iflası, FTX'in iflası sonrasında aynı şirketin en büyük alacaklarından biri olan BlockFi şirketi de 28 Kasım itibariyle resmen iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Bu önemli çünkü geçtiğimiz günlerde aslında bu uluslararası basında yer almıştı ve denmişti ki bu Lehman kardeşlerin 2008 yılındaki o yaşadığı hatta finansal krizin başlangıcı olarak anılan o Lehman kardeşlerin iflasına referansla kripto dünyasının Lehman anı yaşandı aslında denmişti. İşte acaba bu gerçekleşiyor mu? Akabinde bu şirkette gerçekleşen durum bir başka blok zincir firmasının da platformunun da iflas başvurusunda bulunması gerçekten önemli. Bir taraftan ziyaretler var, hızlıca ondan bahsedelim. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Amerika'da 3 günlük bir devlet ziyareti gerçekleştirecek. En kapsamlı devlet ziyareti diyebiliriz. Daha doğrusu hatta Biden'ın ilk resmi kabulü olacak bu anlamda, devlet ziyareti anlamında askeri geçit törenleri de düzenlenecek. Az önce bahsettik, çok kısaca değinmek istediğim bir konu daha var, hemen ona da yer vereyim ben. Bir de OPEC zirvesi var, 4'ünde gerçekleşecek, normalde 100 olacaktı ama son gelen bilgiler internet üzerinden bir görüşmenin gerçekleşeceği, sanal bir zirvenin yapılacağı söyleniyor. Bu zirveyi de piyasalar çok yakından takip ediyor. Çünkü Suudi Arabistan'ın önümüzdeki dönemde petrol üretimini artırmasının beklendiği söyleniyordu. Bu hatta Wall Street Journal'da haber olmuştu ve Biden Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne bir taviz mi veriyor diye yer almıştı Amerika basında. Wall Street Journal'da böyle haber olmuş ve bunun üzerine çünkü bir dokunulmazlık verilmişti Amerika'da Muhammed Bin Selman'a. İşte bunun üzerine acaba Suudi Arabistan petrol üretimini artıracak mı ve bu yönde OPEC zirvesinde bu yönde karar alınmasıyla ilgili önce olacak mı söyleniyor. Tabii bu belirsiz.
Zirveden sonra
tekrar değerlendireceğiz. Yani. Böyle bir ihtimal en azından olduğunu söyleyebiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Dış İlişkiler Uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.